TCTV'den herkese merhaba. TCTV'nin bu bölümünde son dönemde dünyada yaygınlığı gitgide artan yanlış bilginin karşımıza çıktığı önemli noktalardan birini konuşacağız. Covid-19 salgını ve yanlış bilgi sorunu gündemimizde olacak. Koronavirüs hepimizin bildiği gibi Aralık ayının sonunda Wuhan'dan başlayarak tüm dünyaya yayıldı ve artık ülkemizde de yaygınlığını sürdürüyor. Tabii bu süreçte tıbbi açıdan, bilimsel açıdan pek çok tartışma yaşanıyor ama sosyal medya yanlış bilginin yayılması konusunda bir tarafta da uygun bir iklim sunuyor. Ve bu iklimde karşımıza teyit ekibi olarak pek çok iddia çıkıyor ve yanlış bilginin gitgide dozunu artırdığı bir dönemdeyiz. Tabii kriz dönemleri geçmişte de diğer bölümlerde de ele aldığımız konulardan birisi. Önce bu kriz dönemi tablosunu konuşarak başlayacağız. Mehmet Atakan Foça ve Gülün Çavuş, ben Emre Saklıca, TCTV'de hem kriz döneminde sosyal medya paylaşımlarını hem de artan yanlış bilgi sorununu koronavirüs üzerinden ele almaya çalışacağız. Nasıl bir iklim var sizce ortada? Biraz bu bilgi akışı arttı. Herkes sosyal medyada bir şeyler yakalamaya çalışıyor ama bir Twitter'da, Facebook'ta kaotik bir ortam oluşmaya başladı.
Şu anda gerçekten panik ortamından kaynaklı ve belirsizlikten kaynaklı çok fazla yanlış bilginin önümüze düştüğüne tanık oluyoruz. Bir yandan da aslında böyle zamanlar kurumlara duyulan güvensizliğin ne kadar büyük olduğunu da bize göstermek için çok iyi örnekler. Çünkü kimsenin aslında yapılan açıklamalara ya da işte açıklanan sayılara tam anlamıyla güvenmediğini ve sürekli bizden bir şeyler saklandığını iddia etmesi olayları daha da vahim hale getiriyor bana kalırsa. Dün akşam hatta tekrar dolaşıma, biz bu kaydı yaparken tabii ya da işte bu kayıt yayınlandığında çok daha fazlası dolaşıma girmiş olacaktır muhakkak ama dün akşam dolaşımda olan bir video vardı. Bir sağlık çalışanının yaptığı bir briefingde işte vaka sayılarının binlerce olduğunu açıklaması vesaire. Bunun ne kadar hızlı paylaşıldığı hepimiz gördük. Şimdi bu bana şunu hissettirdi. Dün akşam oturup biraz üzerine düşündüm ve yazı da yazdım hatta onunla alakalı. Şunu hissettim. Yani bu kadar güven erozyonundan bahsederken, işte kurumlara duyulan güvensizlikten bahsederken, bir yandan herkes panik olmayın, sakin kalın diye açıklamalar yaparken ve biz de mümkün olduğunca bilgiyi süzüp derleyip doğru bilgiyi kullanıcılara ulaştırmaya çalışırken hala insanların gizlice çekilmiş gibi gözüken bir videoda sadece önlüğüne hürmeten tanıdığı, bildiği ama aslında hakkında hiçbir fikri olmadığı ve o videonun önünde sonunda neyi anlattığı, hangi bağlamda, hangi beyanlarda bulunduğunu bilmediği, yüzsüz, yani yüzü gözükmeyen, videoda doğru düzgün yüzü gözükmeyen, sadece kulağımızda gelen böyle bir ses olarak o sağlık çalışanına inanılmaz derecede bağlanması ve onun söylediği her şeyin diğer anlatılan tüm verilerden, açıklanan tüm verilerden daha güvenilir olduğuna dair bir önyargıya kapılması bana şunu düşündürdü gerçekten. Yani böyle kriz zamanlarında olayların göründüğünden daha vahim olduğunu birbirimize anlatmaya çalışmak, bu paniği birbirimizle paylaşmaya çalışmak sanırım insani olarak çok doğal eğilimlerimizden biri. Bunu dizginlemeye çalışmamız gerekiyor. Herkesin gerçekten bana kalırsa sakinleşmek için önce kendisini tutması. Biz bu programlarda hep diyoruz ya işte doğrulamadan paylaşmayın diye. Hatta bir programda bunun tartışmasını da yapmıştık. Belki de gerçekten şimdi paylaşmayın demenin zamanı. Yani doğrulamadan paylaşmayını bir kenara bırakıp ya bir biraz paylaşmayın. Herhangi bir şeyi paylaşmayın ve sakin kalın. Çünkü paylaşmak aslında daha da paniği ve krizi büyütüyormuş gibi geliyor bana.
Bu sefer size katılıyorum. Geçen podcast'te katılmamıştım ama bu sefer dediğini katılıyorum. Emre ne düşünüyor tabii bilmiyorum ama ben de ya bu tür zamanlarda ki aslına bakarsan teyit olarak da biz bu kadar bu büyük ölçekte bir krizle de karşılaşmadık. Yani bizim için daha çok hani kriz zamanları belki belirli bir süre, bir hafta olacağını öngördüğümüz ve sonrasında geçip gidebileceğini tahmin ettiğimiz krizlerdi. Ve bu işte yani seçimler belki daha uzun krizler ama onlar da hani insani kriz olarak tanımladığımız bir şey değil. Daha siyasete bağlı bir şeyler. O yüzden bizim için de aslına bakarsanız şey biraz yeni gibi duruyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama burada nasıl tavır alacağımızı, bizim de nasıl konumlanacağımızı bilmek önemli. O yüzden bu, yani bu dediğinize şu an için katılıyorum. Çünkü bu kadar fazla bilgi tüketmenin ve sürekli insanların bu konuyu konuşuyor olması, bu bilgilere ihtiyaç duyuyor olması çok insani. Hatta evrimsel belki, yani hayatta kalma içgüdüsüyle alakalı. Hem bilgi almaya çalışıyoruz hem de o bilgileri yaymaya çalışıyoruz. Kendi klanlarımızı, kendi tribe'larımızı harekete geçirip hayatta kalmak istiyoruz muhtemelen. O yüzden de bu dediğin gibi işte hani yüzünü görmediğimiz, adını bilmediğimiz ama doktor olduğunu düşündüğümüz bir kişinin mesajını bu kadar hızlı yaygınlaştırabiliyoruz. O yüzden hani evet, bence bir süre kimse aslında bir şey paylaşmasa, gerçekten uzmanlar sadece bir şey paylaşsa, yani uzmanlar dediğimizde her zaman bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Her doktor, yani her sakallıyı dediğiniz babanız sanmayın meselesi gibi. Yani durum şuna dönüşüyor. İşte tıp okuyan bir işte komşunuzun çocuğuna sürekli ya şuram ağrıyor, ben ne yapacağım demek gibi. Her doktoru sanki virüsler hakkında bilgi sahibi insanlar zannediyoruz. Halbuki değiller. O yüzden de biraz daha dikkatli olmak lazım. Hiçbir şey paylaşılması en güzeli bence de. Yani herkes daha pasif kalarak bazı bilgileri tüketse daha temizlenecek ortalık. Ama bundan tabii yani bu ilgi durumu hiç değişmeyecek sanırım. Yani insanlar neler yaptığını bugünlerde daha çok görüyoruz ve daha ürkütücü bir hale geliyor bence. İnsanlar can derdindeyken ilgi derdinde olanlar mesela bana çok korkutucu geliyor. Yani siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama o yüzden en azından bizi dinleyen bir grup insan varsa onlar bir şeyler paylaşmasa mesela ne güzel olur.
Haklısınız aslında. Bu konuda zaten biz geçmiş programda da Gül'ün dediği gibi bu paylaşımlar konusunda bazen frenleme konusunda ısrarcıydık. Ama bugün geldiğimiz noktada gerçekten çok karışık bir tablo ortaya çıkmaya başladı. Atakan'ın dediği gibi bağlamından koparılmış bir video. Belki başka bir şey anlatılıyordu orada. Ve ne olduğu tam olarak net olmadan herkesin birden paylaştığı ve bak gördünüz mü gizliyorlarmış işte diye Twitter'a, bir de videoyu paylaşmıyor kimse, malum videoyu gördünüz mü? İnanılmaz hızlı yayılabiliyor bu tip şeyler. Biz bunu birkaç gün önce bir belgede yaşamıştık, hatırlarsınız. Sağlık Bakanlığı imzalı olarak bir belge çıkmıştı ortaya. Orada da işte marketlerin kapatılacağı yönünde ibareler vardı. Birçok boyutuyla yine 4-5 maddelik bir metin ortaya çıkmıştı. Ve onda da bir de imza vardı. Hatta inceledik sonrasında dünya ağır bisiklet şampiyonlarından birinin imzası çıktı ama bu metin ortaya yayılarak bir kaos havası yaratılmaya çalışıyor. Yukarıya Sağlık Bakanlığı'nın logosu konmuş, işte acil şube müdürünün adı yazılmış aşağıya. Zaten resmi yazışma formatından bazı farklılıklar var ama o gün hatta biz sabah toplantıya girerken bu belge ortaya çıkmıştı. Şöyle söyleyeyim. Cep telefonuma 15-20 yerden WhatsApp'tan geldi ve bütün herkese WhatsApp'tan aynı mesaj dolaşıyor. Birden herkes hazır ve o belgeyi birbirine göndermeye başladı. İnanılmaz bir yayılma hızı. Ve sonrasında önüne geçseniz de ama bak işte bu yasaklar gelebilir, gelecek gibi şeylere dönüyor iş. Çok ciddi bir sıkıntılı Tabii. tablo var ortada.
Bu arada az evvel Gül'ün senin değindiğin işte her uzmanı aslında virüsle alakalı gerçekten çok şey bilen biriymiş gibi konumlandırmak ve onun söylediğine hemen ikna olma meselesi de biraz konuşulması gereken bir konu. Çünkü bir yandan biz gerçekten diyoruz ki hani uzmanların söyledikleri önemli. Onların tavsiyelerine kulak vermek, işte ellerinizi yıkayın diyorlarsa ellerinizi yıkamak değerli, önemli. Ama bir yandan da diyoruz ki her uzmana da inanmayın. Uzmanın kim olduğuna iyice bir bakın. Hangi konuda uzmanlığı olduğuna iyice bir bakın diyoruz. Aynı şey bu arada sahte belgeyi WhatsApp gruplarımızdan gönderen insanlar için de geçerli. Çok büyük bir kısmı bu belgeyi şöyle gönderiyor. Yani işte bakanlıkta çalışan amcamın oğlunun eşi bana gönderdi üzerinden kuruyor. Şimdi bunları da düşünerek aslında hepimizin biraz burada şeye ihtiyacı var. Yani bunu söyleyen insanın gerçekten böyle bir şeyi söylemeye yeteneği, kabiliyeti var mı? Gerçekten bize aktardığı gibi mi? Gerçekten akrabası o bakanlıkta çalışıyor mu? Bunu yani hemen çok hızlı mesela yakınımızda WhatsApp grubumuzdan gelen bu mesajı gönderen kişiye güvenebiliyoruz ama sistemin kendisine asla güvenmiyoruz. Bu çok bana ilginç geliyor. Bunu bir kere düşünmek gerekiyor. Yani gerçekten bu insana güvenmeli miyim sorusu akılda tutulması gereken bir soru. Ama tabii bu çok yorucu bir şey. Yani aşırı yorucu. Herkese güvensizlikle yaklaşmak, herkesin söylediğine bir şüpheyle bakmak, normal zaman içerisinde bunu alışkanlık haline getirmek bu arada daha kolay. Ama kriz zamanında çok zor. Bunu anlayabiliyorum ne kadar zor olduğunu. O yüzden de şunu söylemeye çalışıyorum. Yani en azından paylaşım yapmamak burada kurtarıcı olabilir. Eğer uzmanın uzmanlığını araştırmayacaksanız, eğer WhatsApp grubundan size bu belgeyi gönderen kişinin kaynağını inmeyecekseniz, doğrulamaya çalışmayacaksanız ya da böyle bir enerjiniz yoksa ki olmaması çok muhtemel ve bu çok anlaşılır. O zaman biraz bize de bırakarak işi, bırakın teyitçiler madem doğrulamaya çalışsın ama lütfen paylaşıp bunu yaygınlaştırmayın yani. Çünkü bu daha da işi vahim hale getirebilir. Bir de tabii şöyle bir durum var, tabii ki birçok insan da bunun gerçek olduğunu düşünerek de paylaşmıyor olabilir. Bazı paylaşımlarda siz de karşılaşmışsınızdır. Bana gönderen arkadaşlarım da şey diyor. Gerçek mi bilmiyorum ama böyle bir şey dolaşıyor. Şimdi bu da yeni trend. Yani eskiden böyle bir şey dolaşıyor diye gönderilirdi. Şimdi gerçek mi bilmiyorum ama bu paylaşılıyor. Güzel bir şüphe kası tetiklenmiş orada. Bu çok iyi. Fakat hala yaygınlaştırıyorsun abi. Hala gönderiyorsun yani. Şimdi bunu bir gerçek olup olmadığını bilmiyorsan dur. Paylaşmadan önce biraz bekle. Bunu biraz belki vurgulamak, bunun altını çizmek önemli.
Aslında kaygı ve belirsizliğin çok yüksek olduğu bir dönem olduğu için biraz daha insanlar agresif davranıyor galiba bu süreçlerde. Ve yetkililerin açıklamaları açısından da şimdi bu hepimizin dediği gibi ilk defa karşı karşıya olduğumuz bir durum. Yaşadığımız bütün krizlerden daha farklı bir tablo var ortada. Ve sürece yaklaşırken dikkat ettiyseniz yetkili mercilerden de yanıtlar genelde çok kısa sürede geliyor. Mesela bu konuştuğumuz video yaygınlaştıktan 1-2 saat sonra bir kurum açıklaması geldi. Bu diğer belge, Sağlık Bakanlığı belgesinden 1 saat kadar sonra Sağlık Bakanlığı hemen açıklama yaptı. 1-2 böyle belge daha ortalıkta dolaştı. İşte hatta Fahrettin Koca bizzat hesabından bizim de işlediğimiz bazı analizlerde tespit ettiğimiz görüntüleri, bu görüntü yanlış oradan değil, bu görüntü oradan değil. Ama yani birinin gerçekten kriz masası gibi oturup bizimle birlikte sürekli bir şeyleri yanlışlaması gerektiği bir tablo şey oluyor. Bu yüzden biraz daha sakin ve frenleyerek gitmekte fayda var. Uzmanlar konusunda da ben şunu söyleyeyim. Tabii o da bu tip şeylerin yayılmasına neden oluyor. Televizyonlarda biraz daha belki bu konuda son 1-2 gündür konuşanlar açısından tablo değişmiş olabilir ana akımda. Biraz daha konunun uzmanı kişiler gündeme geliyor ama bir uzman olduğunu söyleyen kişi. Şimdi çıkıp mesela diyor ki en basit şeyden konuşalım. Virüs şu yüzeyde 15 gün kalıyor. Bu yüzden aman oraya dokunmayın, aman şunu yapmayın. Birisi çıkıyor, bu ülkenin zaten %60-70'ine virüs yayıldı şu ana kadar diyor. Ondan sonra sosyal medyada da gördüğünde binlerce kişi vakadaymış diye hemen o videoyu paylaşıyor. Yani birbirini tamamlayan bir çerçeve de var ortada. Buna da aslında medyaya çok büyük görev düşüyor. Yani son 1-2 gün belki frenlerler mi diye bir düşündürmeye başladı ama burada yani medya boyutunu özellikle altını çizmeliyiz.
Ya onu zaman geçince göreceğiz bence. Ne kadar frenleyecekler, ne kadar evet, gerçekten uzmanlarla konuşacaklar. Bir de bu ne kadar sürdürülebilir ben onu da düşünüyorum. Yani her gün koronavirüsü konuşmak ve buna uygun uzmanları çağırmak da artık medya şeyi için biraz sıkıcı hale de gelebilir. Yani ben medya çalışanlarına da, medya emekçilerine de biraz üzülüyorum açıkçası. Yani gece 12'ye kadar her gün koronavirüsle ilgili birilerini çağırıp, konukları çağırıp konuşmaya çalışıyorlar. Bu da enteresan. Fazla enformasyon iyi değil diyoruz ama her gün televizyonlarda onların da konuşacak birilerine ihtiyacı var. Şimdi böyle olduğunda da dönüp dolaşıp aynı uzmanları çıkaramayacakları için de bir yerden sonra muhtemelen yanlış uzmanlar devreye yine girecek. Yani çünkü bu krizin hemen bitmesini beklemiyoruz zaten. 2-3 hafta daha hatta herkesin evlerinde kalması gerektiğini Cumhurbaşkanı da söyledi. O yüzden bu belli ki bir 2-3 hafta daha en azından bu şekilde bu ritimle sürecek ve Türkiye'de vakaların artışını da hep birlikte izleyeceğiz. O yüzden biraz şey geliyor bana, yani kaçınılmaz olarak işte bizim tırnak içerisinde uzman olarak adettiğimiz kişiler gene ekranlarda boy gösterecektir. Göreceğiz ama işte zaten mesele bence medya çalışanlarının da ötesinde insanların hangi bilgiyi tüketmesi gerektiğine ya da hangi bilgiyi yayması gerektiğine yönelik bir çerçeve çizmemiz lazım. Yani bize düşen görev sanki bana orası gibi geliyor. Yani paylaşmasınlar işte. Yani Atakan sen dedin yani paylaşmayı ver. Yani sen bari paylaşmayı ver. Çünkü zaten bu her yerde viral. Şimdi aynı WhatsApp gruplarına aynı videolar geliyor. Ben de bunu anlayamıyorum mesela. Yani belli ki o kişinin dahil olduğu 10 tane WhatsApp grubu var. Onunla da aynı şey geliyor. Burada tabii o 10 grubun içerisinde kaç tanesi çürütülüyor? Kaç tanesine cevap veriliyor? Burası muamma. En azından biz yayınladıysak ya da ne bileyim daha yetkili merciler bununla ilgili bir şeyler söylediyse kişiler kendi üzerlerinde de böyle bir görev hissetsinler bence. En azından bugünlerde. Yani bunun doğrusunu yaymak da önemli. Ya tamam siz gerçeği öğrendiniz ama bu herkesin ihtiyacı olan bir şey şu an. Ve bu bana yeter demeyip bunun doğrusunu yaygınlaştırmak lazım. Orası çok kritik bence.
Aslında sana katılıyorum ve bir ek de yapmak istiyorum. Şimdi hikayenin başlangıç noktasına döndüğümüzde bütün bu bilgileri ortaya koyduğumuzda şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Şimdi diyoruz ki evet paylaşmayın ve olabildiğince sakin kalın. Ama geçmiş programlardan birinde de ele almıştık. Karşılıklı bir güvensizlik mekanizması kesin bu işin içinde bir iş var gibi bir düşünce örüntüsünü barındırıyor kişilerde. Bu noktada belki de bize en çok görev düştüğü noktalardan birisi burası. Daha iyi çerçeveyi belirlemek ve biz işte anlık müdahalelerle süreci anlatmaya çalışıyoruz. Sonuçta bir yere bağlı olmadan, angaje olmadan işin doğrusu yanlışı ne, bunun elimizdeki bulgularla nasıl yaklaşılabilir, onun üzerine çalışarak bir şey koymaya çalışıyoruz. Ama biraz aslında kesin böyle yapılıyorsa bunda bir şey var. Bakan böyle dediyse bak bunun ardından şu çıkacak. Yani anlamsız bir nedensellik bağlantısı bu süreçte daha fazla karşımıza çıkıyor. Bu geçmiş deneyimlerden dolayı anlaşılabilir ama özellikle bu süreç gerçekten tipik devlet yönetimlerinin de ötesinde ilk defa karşılaşılan bir krizle yüz yüzeyiz. Yani geçmişte de dünya tarihinde büyük salgınlar oldu. Ama sosyal medyanın bu kadar yaygın olduğu bir süreçte tamam İspanyol gribi gibi bir süreci dünya yaşadı. Ama o zaman Twitter yoktu, Facebook yoktu, bir şey yoktu. Devletlerin nasıl yönettiği ve neler yaptığına ilişkin çok fikrimiz yok. Bu süreçte herkes kendi yolunu belirlemeye çalışıyor. Belki geçmiş deneyimlerini de bırakıp bundan sonra nasıl değiştirebilirim, nasıl şeffaf iletişim kurarım diye düşünen devlet de oluyordur. Belki bunu kullanmaya çalışan da oluyordur. Ama bütün bunları çok komplike düşünmek yerine biraz daha yani işte bizlerin de katkısıyla daha sakin kalmak ve her şeyin altında bir şey yoktur demek daha doğru olabilir. Çünkü biz bu Covid salgını başladığından bu yana çok farklı iddiaları inceledik. Hatta bir iki gün önce o konuda bir tweetpad yazısı hazırlamıştım ben. Yani 20 farklı içeriği bir araya getirip bir tane iddia oluşturuyor. Mesela Amerika'da bulunan bir profesör tutuklanmış. Çin'de de görev alıyor. Ve tam bu olayların çıktığı sırada tutuklanıyor. O sırada bir kimyasal madde kaçıran birisi tutuklanıyor. Bütün bunları birleştirip bir ajan filmi ortaya çıkarmanın çok anlamının olmadığı bir dönemdeyiz. Çok fazla bilinmeyen var ortada ama hepsini birleştirip aa bak burada kesin büyük devletlerin gücü var zaten bunun aşısı hazır bu iş önceden planlandı demek sadece ve sadece ortada olanları daha da karmaşıklaştırmaya yarıyor. Biraz daha sakin kalınmalı, sakin kalınmalı yani söylenecek tek şey bu belki de.
Ben şeyi çok net anlıyorum, sisteme bir güvensizlik var ve bu güvensizlik anlaşılabilir bir şey. Tamam, geçmiş deneyimlerden işte bu zamana kadar modern devletin vatandaşlarına yaklaşımından kaynaklanan bir güvensizlik bir şekilde ortada yani. Bu çok kaçınılmaz bir gerçek. Bunu anlıyorum fakat işin şöyle de bir tarafı var. Eğer evde oturuyorsak ve bir şekilde bütün gün televizyonu açıp oradaki enformasyonu tüketiyor ve Twitter'da devletin açıkladığının dışında kalan şeyleri anlamaya çalışıyorsak, burada kendi başımıza yapabileceğimiz bazı aksiyonlar var. Tamam, sisteme güvenmiyor olabilirsiniz ama sistemi daha da büyük bir krize sürüklememek adına en azından nasıl virüsü başkasına yaygınlaştırmamak için evde kalıyorsak, ki burada bu evde kalma aksiyonunu uyguluyorsanız hala sisteme bir nebze de olsa okeysiniz demek ki. Nasıl bunu yapıyorsak aynı şekilde enformasyonun da gerçekliğinden emin olmadan bir başkasına göndermek, yaygınlaştırmak aynı şekilde bu sistemi krize sokan bir başka etken. Dolayısıyla bunu çok daha böyle şey düşünmek lazım. Biz oturduğumuz yerden bütün bir sistemi kilitleyebilecek önemli bir aktörüz yani. Aynı virüsü bir başkasına yaygınlaştırma potansiyelimizin olduğu gibi yanlış bilgiyi de, gerçekliği olmayan bir bilgiyi de bir başkasına yaygınlaştırarak sistemi kilitleyebilir, onun çok daha fazla insana ulaşmasına sebep olabiliriz. Panik yaratmamak virüsü yaygınlaştırmamaktan daha önemli şu anda.
Bu da bana yine bir başka çalışmamızı getirdi aklıma. Hatalı ilişkilendirme kategorisinde çok karşılaştığımız, daha virüs Türkiye'ye gelmemişti, tespit edilmiş bir vaka yoktu. Mart'ın başıydı sanırım, 3-4 Mart tarihlerinde bir görüntü ortaya çıktı. Kaynarca'da bir hastanın Sakarya Devlet Hastanesi'nde nakliyle ilgili bir görüntü. Bunun şöyle söyleyeyim, 7-8 ayrı noktada olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımı bulduk. Kartal'da, Ümraniye'de, Yalova'da, Ankara Etimesgut'ta, her yerde bakın hastaneden, işte Ankara Etimesgut Devlet Hastanesi bu, işte Covid yok diyordunuz, koronavirüs yok diyordunuz, bakın kaçırıldı, işte korona şehrimizde. Bu alıyor 1000 retweet alıyor, 1000 like alıyor. Ondan sonra bakıyorsun herkes Ankara'ya gelmiş, gördün mü? Yani bu yapılan şey çok basit bir aslında görüntünün sadece dışarıdan bakıldığında yeri farklıymış gibi söylüyorsun. Ama bu binlerce kişiyi kaosa sürükleyebiliyor.
Burada bir bilinmezlik olduğunu bence altına çizmemiz lazım. Yani ben tabii ki bir sağlık uzmanı değilim. Ama sonuçta şu var, insanlar bilinmezlik dönemlerinde ve bilinmezlik ortamında bunu yayma konusunda daha başarılılar ve inanma konusunda da daha başarılılar. Sonuçta Sağlık Bakanlığı şu an vakaların nerede olduğunu açıklamıyor. Bunu açıklamama nedeni kendisi açısından çok haklı ve doğru bir nokta olabilir. Yani vakanın nerede olduğunun söylenmesi başka farklı psikolojik nedenlere yol açabilir. Başka sorunlara neden olabilir. Bunu anlayabiliriz, bu anlaşılabilir. Ama burada yanlış bilgiyi de ortaya çıkartacak ve bu senin verdiğin örneğe benzer örneklerin artmasına neden olacak şeyler de yaşanıyor ve yaşanacak. Hatta önümüzdeki dönemde ben artacağına dair bir öngörüye sahibim. Bu artacak çünkü tam olarak nerede olduğunun bilinmemesi her yerde olabileceğini gösterir. Bu alınacak önlemler açısından bence iyi bir tutum. Yani herkesin kendisini korumaya çalışmasını sağlıyor. Herkes evinde duruyor. Yani atıyorum, ben Ankara'da olmadığını bilsem daha rahat bir şekilde ortalıklarda dolaşır mıyım? Yani ben dolaşmam ama kişisi dolaşabilir. O yüzden belki de Sağlık Bakanlığı'nın tutumu bu yönde, bilemiyorum. Ama bu tür bir belirsizliğin her şekilde bu bilgileri yayma konusunda bir şeyi var bence. Kapı araladığından bahsetmek mümkün. Bir de kurumlar açısından da şöyle bir sorun da var. Ya da aslında şöyle örnekler var diyeyim, daha doğru olur. Güney Kore örneğini biliyoruz. Mesela Güney Kore'nin test kapasitesinin çok yüksek olduğunu gördük. Bunu işte bütün uzmanlar söyledi, işte haberler yapıldı. Ve oradaki Güney Kore örneğinde de ölüm oranının bu sayede daha düşük tutulduğuna yönelik bir şey var elimizde. Veri var. Ve aynı zamanda ben şunu da öğrendim yakın zamanda. Güney Kore'deki devlet, yani Sağlık Bakanlığı'nın ayrı bir birimi dezenformasyon üzerine çalışan bir Twitter hesabı açmışlar. Ve botları da çok etkin bir şekilde kullanıyorlar. O yüzden yanlış bilgilerin hızlıca önüne geçmek için internette olan bütün bilgilere karşı doğru bilgisini internet ortamında da, sosyal medya ortamında da yayıyorlar. Ya bakın, arada bazı şeyler için bunu yapması normal. Ya bizim tabii yani bu örnekte hani işte insanların bu kadar şüphe duyduğu, bütün önlemlerin alınıp alınmadığına dair şüpheler taşıdığı bir yerde yanlış hangi, doğru nedir falan gibi sorular ayyuka çıkmışken ne kadar güvenilir bir hesap olur ya da ne kadar güvenilir bir yöntem olur bilemiyorum, ama sonuçta burada bir bütünlükle ele alma meselesi var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani testleri, tanıyı iyi yapmaya çalışan bir devlet var. Aynı zamanda sosyal medyada bunun önüne geçmeye çalışan bir devlet var. Ve bu tür bütünlüklü bir yöntemden bahsediyoruz. Muhtemelen işte vatandaş da, yurttaş da burada kendi üzerine düşeni daha iyi tamamlıyor. Yani Türkiye'de çünkü belirli noktalar öyle aksaklıklar barındırıyor ki, ya da en azından buraya dair o kadar fazla şüphe var ki bizim doldurmaya çalıştığımız boşluklar başka boşlukları doğuruyor. O yüzden hani tabii elimizden geleni yapalım ama ben gene işte Atakan'ın en başta söylediğine dönüyorum. Yani burada 1000 tane önlem alınabilir ama en önemlisi bizim kendi alacağımız önlem. O yüzden paylaşmamak, yaymamak burada böyle bir kırmızı çizgi olarak karşımıza dursun bence.
Burada bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi az evvel bu kayda girmeden önce başka bir podcast'i dinliyordum. Orada da yine benzer şeyler konuşuluyordu. Fakat bizim devamlı olarak altını çizdiğimiz konulardan biri özellikle bu kriz anında tekrar etmekte de fayda görüyorum. Bu paylaşımları yapan insanlar cahil değil. Ya da bu paylaşımları yapan insanlar ahmak da değil, salak da değil, aptal da değil. Bu insanlara hakaret etmenin bu yanlış bilgileri durdurmada kanıtlanmış hiçbir başarısı yok. Aksine bu insanları yanlış bilgiye karşı mücadeleden daha da soğutacak bir dil kullanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu şu yüzden de söylüyorum. Bu kaydı dinleyen dinleyicilerimize de bir öneri olarak da söylüyorum. Arkadaşlarınız, akrabalarınız, anneleriniz, babalarınız yanlış bilgi paylaşıyor olabilir. Ve onlara bir aşağılayıcı bir muameleyle karşılık vermek ya da onları bir şekilde aptallıkla suçlamak ya da cahillikle suçlamak yapmak istediğiniz, değiştirmek istediğiniz şeyin tam tersi sonuçlar yaratabilir.
Benim de vurgu yapmak istediğim nokta son olarak belki de şu olabilir. Hepimiz bilinmeyen bir dönemin içinden geçiyoruz ve kaygılarımız ortak. Yani benzer şeyleri hepimiz hissediyoruz. Yani belki bu kaydı dinlerken zaman zaman hissettiğiniz anksiyete durumları vardır, endişelendiğiniz anlar vardır. Bunların hepsinin bugünlerde ortak olduğunun bir tarafta farkında olmanızı da isteriz. Çünkü hepimiz yeni bir sürecin içindeyiz ve birlikte öğreniyoruz ve birlikte aslında belki de birçok şeyin nasıl doğru yapılabileceği üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ve bu noktada hepimizin üzerine düşen şey o paylaşımları yaparken veya bir içerikle karşılaştığımızda iki kez, üç kez düşünmek bu dönemde evet daha zor ama en çok ihtiyacımız olan şey. Çünkü olabildiğince bundan faydalanmaya çalışan kişiler de var ve bizim de şu anki süreçte düşünce yapımız bu tip tuzaklara daha açık. Bu yüzden mümkün mertebe çok daha sakin bakmalı sürece, nasıl çözülebileceğini, nasıl doğrusu yanlışı, nasıl kaygılar hissettiğinizi gözlemleyip ondan sonra gerekirse paylaşmak. Hatta yani bir şey gerçekten ya bu kadar da olmaz dediğiniz veya çok inandığınız bir şey de olsa bize gönderin. En azından biz içeriklerin doğru olup yanlış olup olmadığını üzerinde çalışıyoruz. Veya bizim sitemize girdiğinizde şunu göreceksiniz. O herkes tarafından paylaşılan bir içeriğin doğru veya yanlış olmadığı üzerine bir şeylere erişebileceksiniz. Ya da dediğimiz gibi paylaşmayın. Birazcık yetkilileri takip edin. Onların açıklamalarına bakmaya çalışın. Dünya Sağlık Örgütü'nü takip edin. Web sitelerinde gerçekten bu virüsle ilgili merak ettiğiniz neredeyse her başlığa ilişkin soruların yanıtları var. İşte ilaç süreci nasıl, aşı süreci nasıl, bunun dışında hangi yüzeyde ne kadar duruyor, vücutta ne gibi etkileri var, nasıl önlem alabiliriz? Bunların hepsinin çözümü bir yerlerde yazılıyor ve bunlar çok yetkili kuruluşların sitelerinde çok kolay bulunabilir halde. Biraz onlara mailde bulunmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ve bu sözlerle TC Etfeli'nin bu hafta da sonuna geliyoruz. Bizi Spreaker'dan, Spotify'dan, Google Podcast'ten, Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Bu salgın döneminde bilgiye erişmek için haftada şimdilik 2 gün olarak gönderdiğimiz COVID-19 postasına da mutlaka üye olmanızı öneriyoruz. Ortada çok yanlış bilgi var. Günlük hem teyitlenmiş bilgileri derlediğimiz hem yanlış ne gibi yanlışlarla karşılaştık bunları ele aldığımız içerikleri kapsayan bir e-posta bültenimiz var. Buna da mutlaka üye olmanızı tavsiye ederiz ve COVID-19 postasındaki bilgilerle biraz daha belki sakin kalabilirsiniz. Biraz daha ne yapabileceğinize ilişkin fikir edinebilirsiniz. Onu da tavsiyesini vererek noktalayalım. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.